Ayrım 36. Sayfa 392. 108. Roma. Kardinal Liam Kelly kaşlarını kaygıyla çatarak çalışma masasının ardından kalktı. Pencereye doğru yürüdü. Aziz Petrus Meydanı'nda toplanan turist kalabalığına bakarken arkasındaki kapı açıldı ve krallara yakışır kırmızı kardinal cübbesi ve başlığıyla Umberto Cassini odaya girdi. Saatine göstere göstere baktı. Ah Liam, benimle konuşmak istemişsin. Hemen konuya girelim mi? 10 dakika sonra Paris piskoposuyla konuşacağım da. Pencereden uzaklaşan Kelly endişeli görünüyordu. Bana kalırsa bu anlatacaklarımı çok daha ilginç bulacaksın Umberto. Neden? Biraz önce tuhaf bir telefon konuşması yaptım ve Jack Kane daha da tuhaf bir istekte bulundu. Papa ile özel bir görüşme ayarlamamı istedi. İstedi, inanabiliyor musun? Cassini bütün dikkatini Kelly'ye verdi. Devam et. Kelly'nin kırışık yüzü karardı. Çalınan parşömenin nerede olduğunu bildiğini söyledi. İçeriğinin hem kiliseyi hem de dünyayı sarsacağını iddia ediyor. Cassini'nin çenesi asabice kasıldı. Bu kelimelerle mi? Karşısındaki başıyla onayladı. Konuyu sadece Papa ile konuşurmuş. Ve eğer istediğini bir saat içinde yerine getirmezsek bildiklerini dünya gazetelerine açıklayacakmış. Böyle bir şey olursa yarınki gazetelerin başlıkları bayağı ilginç olacak diyor. Başka ne dedi? Kelly ellerini sıkıntıyla kavuşturdu. Başka bir şey demedi ama bana kalırsa istekleri karşılanmazsa Vatikan'ın bazı skandallar yüzünden hedef tahtasına döneceğini ima etti. Hangi skandallar? Kelly pencerenin yanından huzursuzca ayrıldı. Hiçbir fikrim yok Umberto. Kane'e Papa ile randevunun öyle hemen ayarlanamayacağını anlatmaya çalıştım. Üstelik isteği son derece kural dışıydı. Cassini, Kelly'nin ceviz masasının karşısındaki koltuğa çöktü. Zihni fazla mesai yapıyormuş gibi elini yüzünden geçirdi. Nereden aradığını söyledi mi? Hayır, neden? Merak ettim de. Telefonda uzun kalmadı zaten. Sanki nereden aradığının anlaşılmasından korkuyordu. Öyle mi? Kelly endişeyle ekledi. Kötü bir koku alıyorum Umberto, iliklerime kadar. Ne yapacağız? Cassini kolçaklarından kuvvet alıp ayağa kalkarken ağzı sertçe gerildi. Yapabileceğimiz tek şeyi, Kane'in Papa ile hemen görüşmesini sağlayacağız. Angelo Butoni'nin yüzünde Levi's tişörtle kadife ceket değil, yakası açık bir gömlekle kravat vardı. Sean Ryan'ın bürosuna alınırken, Monsignor hevesle, Papa'yı manastıra kadar izlediğini söylemiştin dedi. Pekala nereye gitmiş? Telefonda da anlattığım gibi tren istasyonunun yakınında batakhanelerin bir blok berisindeki bir eve dedi Butoni. Haydi anlat. Ön kapıya gitti. Kapıyı orta yaşlı hoş bir kadın açtı. Ryan derin bir nefes aldı. Sakın bana havada skandal kokusu var deme Angelo. Soruşturdum. Ev Peder Kubel adında birine kayıtlı. Söz konusu kadın da Kubel'in kız kardeşi ve yardımcısıymış. Papadan yarım saat sonra eve bir doktor geldi. Dediklerine göre Peder Kubel ağır kansermiş ve vefat etmiş. Cenazenin sağlık görevlilerince götürüldüğünü gördüm. Zaten bütün bunları da komşulardan öğrendim. Ryan derin bir soluk daha verdi. Bu kez rahatlayarak. Kubel demiştin öyle mi? Franz Kubel. Piskoposluktan kontrol ettim. Papazlığının yanı sıra arkeologmuş ve İsrail'de yıllarını geçirmiş. Neden? Tanıyor muydunuz Monsenyör? Adı yabancı gelmiyor. Dediklerine göre Papa, Kubel'i son günlerinde özel olarak ziyaret ediyormuş. Kubel ölüm döşeğindeyken. Ryan mendiliyle alnını sildi. Her neyse Tanrı'ya şükür her şeyin basit bir açıklaması var. O kadar. İyi de Papa'nın bu gizlilik merakı ne? Kapı vurulunca sivil bir Vatikan güvenlik görevlisi göründü. İstediğin laboratuvar sonuçları geldi Angelo. Butoni uzaktan kağıdı aldı, okudu. Kaşlarını çatarak güvenlik görevlisine baktı. Bundan kesinlikle emin misin? %100 patron. Pekala Rico, gidebilirsin. Adam gidince Ryan, neden bahsediyordunuz diye sordu. Butoni elindeki kağıdı havaya kaldırdı. Papa'ya gönderilen ve parmak izi için incelememi istediğiniz tehdit mektubu. Kardinal Cassini'ye gelen. Bir de gizli arşiv belgelerinin kaybolduğu Vatikan arşivlerinin video kayıtları. Papa'nın seçildiği günden bu yana bütün görüntü kayıtlarını incelememi söylemiştiniz. Devam et Angelo. Mektupta parmak izine rastlamadık. Ama bütün kardinallerin yazıcıdan çıkma mektuplarının yıllarca öncesine kadar uzanan örneklerini çıkardım. ve kağıt kalitesi ve yazıcı karakterlerini orijinal tehdit mektubuyla karşılaştırdım. Ryan gülümsedi ve kulaklarını dikti. Bravo Angelo, işte duymak istediğim şeyler. İlginç bir sonuca vardın mı? Öyle denebilir. Hazır konuya girmişken arşivdeki güvenlik kamerası kayıtlarından birine bakmanızı da istiyorum. Neden? Galiba hırsızı bulduk. 109. Aventino, Roma. Jack yüzyıllarca önce yapılmış kireç taşı villanın dış kapıları önünde duran taksiden indi. Duvardaki mermer levhada "Beyaz Biraderler, Aventino Manastırı" yazılıydı. Bakışlarını ondan bir an bile ayırmayan sivil giyimli, ciddi görünüşlü iki nöbetçinin beklediği dövme demir giriş kapısına doğru yürüdü. Pasaportunu uzattı, geliş nedenini açıkladı. Nöbetçilerden biri telsizle bir şeyler söyledi. Cevabı alınca kapının kilidini açtı. Jack içeri girer girmez kapı arkasından tekrar kilitlendi. Paşadan aldığı tabancayı Lela'ya bırakması iyi olmuştu. Çünkü ikinci nöbetçi önce bir metal dedektörüyle sonra da el yordamıyla üzerini aradı. Ardından kapı açıldı ve sakallı, neşeli bir keşiş göründü. Ben başrahip Fabrio'yum. Sizi bekliyorduk, Senyor Kane. Jack adamın peşinden binaya girdi. Koridorda kapıyı gözleyen ve ziyaretçiyi gözden kaçırmayan iki nöbetçi daha bekliyordu. Bu taraftan lütfen. Başrahip Jack'i koridordan geçirip açık bir kapının önüne götürdü. Kapının ötesinde palmiyeler ve zeytin ağaçlarıyla dolu yemyeşil bir bahçe uzanıyor. Balık şeklindeki taş çeşmenin ağzından fışkıran sular nilüferlerle kaplı havuza dökülüyordu. Bahçenin uzak tarafında iki sivil nöbetçi daha devriye geziyor ve içlerinden birinin açık ceketinden otomatik tabancası görünüyordu. Arkadaşının göğsünde de çapraz asılmış bir Heckler & Koch makinalı tabanca vardı. Başrahip yüzünü buruşturdu. Tabanca, silahtan nefret ediyorum ama hepsi papayı korumak için gerekli. Çeşmenin karşısındaki bankı işaret etti. Lütfen oturun. Ben geldiğinizi haber vereyim, Senyor Kane. Sakin bir bahçeydi. Jack oturduğu yerden ayak sesleri duydu. Döndü. Yaklaşan John Beckett'in uzun boyunu gördü. Ayağında deri sandaletler, üzerinde de basit beyaz bir harmani vardı. Papa'nın yaklaşmasını bekledi. Beckett yaşlanmıştı. Cildi daha buruşmuş, daha yanıktı. Ama insanı sarsan gözleriydi. Soluk mavi, delici. Jack sırtında tuhaf bir ürperti hissetti. Oturduğu banktan kalktı. Beckett elini kavradı. Bay Kane, yoksa Jack mi demem gerekir? Çok uzun zaman oldu. Sesi derin ve güçlü olmakla birlikte böylesi kocaman bir adam için şaşılacak denli yumuşaktı. Jack donup kaldı. Papa ile konuştuğuna inanmakta zorlandı. 20 yıl. Zaman uçtu geçti. Baban gibi arkeolog olduğunu işittim. Yaşasaydı gurur duyacağından eminim. Bütün yakınlığına rağmen dikkatle bakınca Beckett'ın gergin olduğu, gözlerinin uykusuzluktan şiştiği kolaylıkla görülüyordu. Jack bahçeye doğru baktı. Dikkatli nöbetçiler gözlerini ondan bir an bile ayırmıyorlardı. Doğrusunu söylemek gerekirse sizi Vatikan'da göreceğimi sanıyordum. Beckett harmanisinin eteklerini toplayıp banka oturdu. Burası çok daha gayri resmi. Senin için bir sakıncası yok, değil mi? Bana kalırsa bütün bu güvenlik önlemlerinin bir nedeni de bu. Otur lütfen. Jack yanına taş banka oturdu. Beckett, dualarımda seni sıkça andım dedi. Bir insanın annesiyle babasının ölümü korkunç bir kayıptır. Hele küçüksen ve tek çocuksan, gerçek bir trajedi. Ben sadece bir tanrı adamı olarak o günlerde seni daha fazla teselli edebilmiş olmayı isterdim. Beckett'ın yüzünde gerçek bir üzüntünün ifadesi vardı. Elini usulca Jack'in omzuna koyarken delici mavi gözleri genç adamın ruhuna işledi. Yine de emin olduğum bir şey var Jack. Seni gözlüyorlar ve bir gün birleşeceksiniz. Seni hala seviyorlar ama başka bir yerden. Beckett'ın yakınlığı yatıştırıcı, güçlü sesi ikna ediciydi. Jack bütün dikkatini buraya geliş nedenine odaklamaya çalıştı. Biraz yana kayınca Beckett'ın eli omzundan düştü. Papa bir an bu harekete şaşırmış göründü. Sonra beceriksizce, "Kardinal Kelly seninle görüşmem için ısrar etti," dedi. "Bir parşömen bulduğunu söyledi. Metni son derece değişikmiş. Buraya bizzat gelip içeriğini bana açıklamak istemişsin." "Doğru." "İtiraf etmeliyim, merakımı tetikledin. Bir de bu tuhaf rastlantı sarstı beni. Baban da Kumran'da bir parşömen bulmuştu." Peki ama bu parşömenin Vatikan için önemli olacağına inanmanın nedeni ne? Jack gözlerini kaçırmadı. Oraya da geleceğiz ama önce bana doğruyu söylemenizi istiyorum. Anlamıyorum. Anladığınızı sanıyorum dedi Jack kabaca. Annemle babamın ölümünün cinayet olduğuna, kaza olmadığına inanıyorum. Ve babamın parşömenini çaldığınıza. 110. Roma. Bahçe tamamıyla sessizdi. Duyulan tek ses çeşmenin gurultusuydu. Beckett'ın tepkisini bekledi. O tepkiyi hemen gördü. Papa'nın yüzüne yayılan bir rahatsızlık ifadesiydi. Soruma cevap vermediniz, dedi. Beckett'ın delici mavi gözleri dikkatliydi. Çok ciddi bir iddia bu, Jack. Bütün söyleyeceğiniz bu mu? Öfkeli görünüyorsun. Annemle babamı öldürmüş olması muhtemel birinin yanında oturuyorum. Neler hissettiğimi nasıl bilebilirsiniz ki? Onları öldürdüğüme gerçekten inanıyor musun? Kaza yerine giden ilk kişiydiniz ve o gün ne yaptığınızı asla öğrenemedim. Kudüs yolundaydım. Bana kalırsa yalan söylüyorsunuz. Beckett cevabını yuttu. Jack, sizi sorgulayan teğmen Raoul'u hatırlıyor musunuz? Tabii. Babamın kamyonetinin hidrolik fren devresiyle oynandığından aşağı yukarı emin ama kanıtlayamıyor. Beckett'ın yüzü soldu. Başını salladı. Teğmen bu kuşkusundan bana hiç bahsetmeyecek. Peki ya kayıp parşömen? Yangında kül olduğunu destekleyecek hiçbir kanıt yok. Bence söylediğinizden çok daha fazlasını biliyorsunuz. Jack. Annemle babamın başına gelenler yüreğimi parçaladı. O günden sonra huzuru bulabildiğimi hiç sanmıyorum. Ama amacım hayalet gömmek, hatta cinayet aydınlatmak değil. Adaletin yerine gelmesi de değil. Sadece basit gerçeğin peşindeyim. Sizin inanmanız gereken gerçeğin. Beckett suskunluğunu bozmadı. Alnında ter damlaları birikti. Sanki omuzlarında dayanılmaz bir yük taşıyor, korkunç bir gerginlik yaşıyormuş gibiydi. Gözlerini sıkıca yumdu. Yeniden açtı. Orada hareketsiz, yüzü taş gibi otururken solukları daha derinleşti. Kemikli elleriyle yüzünü ovuşturdu. O basit harekette bile dev bir karar karşısındaymış gibi ızdırap vardı. Başını çevirdi. Delici gözleriyle Jack'e baktı. Beni iyi anla lütfen. Hiç kimseye zarar vermek niyetinde değilim. Bu da ne demek oluyor? Patikadan ayak sesleri geldi. Başrahip Fabrio göründü. Gelip eğildi. Papa Hazretleri, bağışlayın. Güvenlik görevlileri sizi Vatikan'a götürecek arabanın 10 dakika sonra burada olacağını bildirdiler. Kardinallerle toplandıktan sonra San Pietro Meydanı'nda konuşma yapıp halkı kutsayacaksınız. Beckett elini salladı. Söyle, arabayı geciktirsinler. Ne kadar süre Papa Hazretleri? Ben hazır olduğumu söyleyinceye kadar. Ama itiraz istemiyorum Fabrio ve Kardinal Cassini'ye de söyle. Kardinaller Meclisi'ni Sistine Şapeli'nde toplasın. Önemli bir açıklama yapacağım. Nasıl isterseniz Papa Hazretleri. Başrahibin ayak sesleri uzaklaşıp kayboldu. Jack ayağa kalkan Beckett'a baktı. Papa'nın yüzü birden yorgunlaşmış, sarkmıştı. 10 dakikada 10 yıl yaşlanmıştı. Bahçeyi boydan boya geçen patikayı gösterdi. Benimle yürür müsün Jack? Neden yürüyeyim? Çünkü annenle babanın başına gelenler konusunda gerçeği öğrenmenin zamanı geldiğini düşünüyorum. 111. Aventino. Lela oturduğu kaldırım kahvesinde bileğinde saate baktı. Espressosundan bir yudum aldı. Bulunduğu yerden sokağın uzak ucundaki manastır girişini, arada bir kapının arkasında devreye gezen nöbetçileri görebiliyordu. Fincanını masanın üzerine bırakıp içini çekti. Kafası karışıktı. Jack ile ilişkisi o kadar eskilere dayanıyordu ki. Onun için hala bir şeyler hissediyor, bundan rahatsızlık duyuyordu. O ilişkinin yeniden alevleneceğini düşünmeye ne hakkı vardı? Üstelik Jack, Yasmin Green'e de en ikonu abayı yakmış görünürken. Neden yakmasın? Kadın gençti, güzeldi. Peki ama kimdi? Yağmur dindi, güneş çıktı. Kahve için güzel bir gün. İrkilerek dönünce arkasında yaralı eli sargılı arı ile burun buruna geldi. Öteki elinde bir gazete tutuyordu. Bir iskemle çekti ve garsona Lela ile aynı şeyi, espresso içmek istediğini söyledi. Garson siparişi getirmeye gitti. Arı gülümsedi. Sakın kaçmayı düşünme Lela, uzağa gidemezsin. Karşı kaldırıma bakınca Mossad ajanı taksi şoförü Mario'yu arabasında yaslanmış buldu. Daha ileride duvarın dibinde tembellik eden Hirsch de sigarasını tüttürüyordu. Ari elinde gazetesiyle üzerine eğilince Lela böğründe tabancasının namlusunu hissetti. Tabancan nerede? Tabancanı ver bana. Ari lütfen. Benimle saklambaç oynadın. Bundan hiç hoşlanmadım Lela. Ari çok iyi bir nedenim. Gürültü çıkarmaya kalkarsan yemin ederim çığlığına falan bakmam. Gözünü açıp kapayıncaya kadar sosis gibi bağlatıp arabanın içine attırırım. Kahrolası tabanca nerede? Cebimde. Genç kadının üzerini yokladı. Bilmem gereken başka bir silah. Sağ cebimde bir tabanca daha var. Ari Lela'nın ceplerine uzandı. Genç kadının kendi silahıyla paşanın tabancasını çıkarıp kendi cebine attı. Sanki dert çıkarmasını bekliyoruz gibisin. Ne dert beklersen bekleyeyim, seni hiç hesaba katmamıştım. Beni nasıl buldun Ari? Birbirlerini kollayan bir sürü devlet güvenlik örgütü var. Sen benim işimi gör, ben seninkini göreyim meselesi. Mossad'la Vatikan istisna değil. Ancak bu kadarını söyleyebilirim. Garson Ari'nin espressosunu bırakıp gitti. Lela, bu işte Mossad'la Vatikan'ın arasındaki ilişkiyi anlatsana dedi. Ari kahvesine şeker koyup karıştırmak için sargılı elini kullandı. Vice'i gördüğünde ona sorarsın. Beni oraya mı götürüyorsun? Evet, oradan da İsrail'e. Arkadaşın Kane ile birlikte. Gereğince gülümsedi, espressosunu yudumladı. Lela'nın böğrüne dayadığı tabancayı çekti ama sağlam elinde gazetenin altında gizleyerek tutmaya devam etti. Papa ile görüşmesi sona erer ermez bu işin sonuna vardıracağız. 112. 20 yıl boyunca bir yalanla yaşadım. Kimseye anlatmamaya karar verdiğim karanlık bir sır sakladım. Neden biliyor musun? Jack ne işiteceğini bilmeden donmuş gibiydi. Hayır. Çünkü sırrımın kiliseyi lekeleyeceğini biliyordum. Kendi kaderimin hiç önemi yoktu. Ama kilisenin adı benim için çok şey ifade ediyordu. Onun için sessizliğimi korudum. Annemle babamı öldürdün mü? Papa'nın dudakları gelirdi. Gaddarca. Bir yalanlar komplosunda bana verilen rolü oynadım Jack, dedi. Bu da ne demek oluyor? Jack içindeki öfkenin safra gibi kabardığını hissetti. Elini uzatmak, Beckett'a vurmak isterken birden Papa'nın yanık bir soluk boşaltarak yüzünü ellerine gömdüğünü gördü. Uzunca bir süre öylece kaldıktan sonra başını kaldırıp Jack'e baktı. Yalan söyledim demek oluyor. Sessiz kalarak suç ortaklığı ettim. Ama sonunda günahlarımızın her biri bir bedel istiyor. Annemle babamı kim öldürdü? Babamın parşömenini kim çaldı? Çalınmıştır çünkü. Öyle değil mi? Beckett başıyla onayladı. Evet, çalındı. Neden? Çünkü bazıları çalınmasının kilise yararına olacağını düşünüyordu. Bunu nasıl söylersiniz? Cinayet ve hırsızlığa nasıl göz yumarsınız? Yummuyorum Jack. Sadece olanları anlatıyorum. Annemle babamı kim öldürdü? Papa gürül gürül akan çeşmeye baktı. Sonra yeniden döndü. Baban o parşömeni bulduğunda şaşırdı. Çünkü okuduğu kelimelerden bazılarının mantıklı bir anlamı yoktu. O yüzden Peder Kubel'in parşömeni görmesine izin verdi. Kubel de bakar bakmaz metrin şifreli olduğunu. Böylesi parşömenlerde bir işaret vardır. İşaretten haberim var, siz devam edin. Kubel işaretin ne anlama geldiğinin farkındaydı. Vatikan'ın kazı koordinatörü olduğunda üstleri şifreli parşömenlerinin tartışma yaratabileceğini söyleyip uyarmışlardı onu. Bir de Lut Gölü çevresinde bulunan yüzlerce parşömenin gizli kaldığını, tabii İsrail'in onayıyla. Neden? O zaman son derece iyi görünen nedenlerle. Ne Vatikan ne de İsrail dinlerinin temelini sarsacak bir tartışma çıkmasını istemiyordu. Parşömenlerden bazılarında tartışma yaratabilecek malzeme mi vardı? Evet, ifşaatlar, gizemli kehanetler, İsa'nın inançlarına ve başlangıç kilisesine atıflar. Bazıları dini dogmayı bulandırabilirdi. Kubel ne yaptı peki? Baban bulduğu parşömen yüzünden son derece heyecanlanmıştı. Kubel'e Kudüs'e giderken posta çalışan bir gazeteci arkadaşına uğrayıp parşömeni göstermek niyetinde olduğunu anlattı. Bu sözleri duyar duymaz Kubel'in zihninde alarm zilleri çalmaya başladı. Neden? Gazetecinin işe girmesiyle parşömenin içeriğinin açık edileceğinden korktu. Ve ne yaptı? Papa içini çekti. Ne pahasına olursa olsun parşömeni ele geçirmek zorunda olduğuna karar verdi. Gerçek bir çılgınlıktı tabii. Her türlü mantığın dışında bir şey. Ama Kubel hep tez canlıydı. Durdurulması imkansızdı. Devam edin. Kamyonetin fren hidrolik borusunu gevşetmeye çalıştı. Hidrolik yavaş yavaş sızarsa frenler Kudüs yolunda tutmayacak, baban da kaza geçirecekti. Kamyonetin peşinden gitmek niyetindeydi. Parşömeni ele geçirme telaşından hepinizin ölmesi umurunda bile değildi. Böylesine gözü kara biriydi, tam bir fanatik. Yani Kubel kaza yerine geldiğinde zaten peşimizdeydi. Ama siz de oradaydınız. Papa Jack'in bakışlarından kaçmadı. Kubel'in sizin kamyoneti izlediğini gördüm. Yüzünde o delice bakışı gördüm. Dert demekti. Onun için ben de onun peşine takıldım. Patlamayı duydum ve kaza yerine ulaştım. Askeri kamyonun havaya uçtuğunu anladım. Gerçek bir kaza mıydı yoksa değil miydi? Sanırım hiçbir zaman öğrenemeyeceğiz. Kubel'in bu işteki payını ne zaman öğrendiniz? Haftalar sonra. Günah çıkarmamı isteyince. Gerçek öyküyü ancak günahını itiraf edince anladım. Oysa bir papaz olarak verdiğim yemin nedeniyle Kubel'in anlattıklarını polis de dahil hiç kimseye anlatamazdım. Söz konusu bir cinayet olsa bile mi? Kubel'in cinayet işleyip işlemediği pek o kadar açık değildi. Kendisi de bilmiyordu. Hırsızlık evet ama cinayet emin değildi. Polis kazayı askeri kamyonun yol açtığı sonucuna varmıştı. Ama Kubel gerekirse hepimizi öldürmeye hazırdı. Ben de öyle inandım. O yüzden üstlerimden beni aydınlatmalarını istedim. Bana söylenen Kubel'in yasa karşısında kanıtlanabilir bir suç işlemediği idi. Niyetinin kötü olduğu kesindi. Ama girişiminin sonuçları açık değildi. Bütün bunlar pek uygun görünüyor. Haklısın tabii. Yüreğiniz ne diyordu? Papa derin bir nefes daha aldı. Kubel parşömeni Vatikan'a ulaştırmıştı ve üstleri yaptıklarının üstünü örtmek istiyorlardı. Hepsi yanlış. Kararlarını eleştirdiğim yazılı bir dilekçe verdim. Dilekçem durduruldu. Neden yüreğinizin sesini dinleyip olanları polise anlatmadınız? Kubel'in suçlarının örtülmesine neden yardım ettiniz? Papa dua edermiş gibi parmaklarının uçlarını dudaklarına götürdü. Bu soruyla 20 yıl boğuştum Jack. Verdiğim cevap papaz olarak kalmaya devam etmekti. Ancak bu şekilde bir gün kilise içindeki yanlışları düzeltmeyi umabilirdim. Bu da kullanışlı bir cevap oldu. Hayır Jack, değil. Papa olmayı ben istemedim. Papalık hevesim hiç olmadı. Ancak bir neden için seçildiğime inanıyorum. Nedir o neden? Tanrı'nın isteğini yerine getirmek. Büyük bir değişiklik gerçekleştirmek. Öyle de olacak. Çok yakında Vatikan arşivleri bütün özel ilişkileriyle birlikte halka açılacak. Bundan sonra yalan söylenmeyecek. Sır ya da düzenbazlık olmayacak. Kilisenin gelecekteki rotası ebediyen değişmek üzere. Beckett'ın sesindeki samimiyeti işitip ona baktı. Bu dediğinizde ciddisiniz, öyle değil mi? Evet, ciddiyim. Bir şey daha var. Peder Kubel uzun bir hastalıktan sonra bu sabah öldü. Kız kardeşi ölüm döşeğindeki itirafına tanıklık etti. Eğer istersen onunla buluşup konuşmanı ayarlayabilirim. Jack düşündü. Bana şunu söyleyin. Parşömendeki ifşaat doğru mu? Gerçekten bir ikinci Mesih var mıydı? Evet, doğruydu. Bu sahte Mesih'ten söz eden ve gerçek İsa'nın bazı hareketleri üzerinde kuşkuya neden olan daha birçok parşömen var. Jack'in kaşları çatıldı. Bunu nasıl açıklayacaksınız? Bu kuşkunun ortalığı karıştırmasını nasıl önleyeceksiniz? Beckett pek etkilenmiş görünmüyordu. Gerçekten bilmiyorum Jack. Cevap için Tanrı'ya yakardım. Ama şu ana kadar hiçbir cevap yok. Bu inancınızı etkiledi mi? Beckett'ın sesi kararlıydı. Hayır, etkilemedi. Tanrı'nın sevgisine ve iyiliğine her geçen gün tanık oldum. Varlığını hissettim. Nasıl inanmazlık ederim? Özel birisiniz John Beckett. Sizdeki inancı sahip olmak isterdim. Beckett'ın mavi gözündeki güçlü bakışlar Jack'in ruhuna işleyecek gibiydi. O inanç sende var. Hepimizin içinde var. Bazılarında ötekilere göre daha derinde. Ama hepimiz Tanrı'nın sesinin yankılarını duyuyoruz. Hepimiz özel yaratıklarız Jack. Yaratanın sevgi ve ululuğuyla dokunduğu varlıklarız. Ve bu yüzden inanılmaz şeyler yapabiliriz. Bana dürüstçe cevap verin. Vatikan'ın Profesör Green'in öldürülmesi ve parşömenin çalınmasıyla herhangi bir ilgisi var mı? Dürüstçe söylüyorum, bu konuda hiçbir bilgim yok. Ama eğer herhangi bir biçimde ilişkili olsaydı, o zaman bunu bulma yetkiniz var, değil mi? Vatikan gizliliği ve entrikalarıyla tanınıyor. Eğer istediklerimi gerçekleştirirsem bütün bunlar biter. Ama bütün büyük kuruluşlarda isteklerini güç kullanarak ya da hileyle elde etmek isteyen gruplar çıkabilir. Dediğini öğrenmek için elimden geleni yapacağım Jack. Jack'in elini tuttu. Ruhunun huzura kavuşması için dua edeceğim. Ve eğer parşömeni kimin çaldığını, profesörü kimin öldürdüğünü öğrenirsen, o zaman da yüreğinde bağışlayıcılığı bulman için. Neden bağışlayayım ki? Çünkü bağışlama kefini ödeme yolundaki ilk adımdır. Korkarım bu veremeyeceğim bir söz. Ayrım 36 sonu. Sayfa 407. Bu bölümde yer alan yabancı isimler. Levi's. Levi apostrof S. Heckler & Koch. HECKLER. İngilizce V işareti. KOCH.